Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 7 Ocak 2018 Pazartesi gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ben Ceyda Karan. Önümüzdeki yarım saat yaklaşık içerisinde size dünya gündemini özetlemeye çalışacağım. Bugün tabii asıl gündemimizi belirleyen Amerikan heyetinin, üst düzey Amerikan heyetinin Ankara temasları ki yarın başlayacak. John Bolton, Ulusal Güvenlik Danışmanı, IŞİD'le mücadele özel temsilciliğine de atanan Suriye özel temsilcisi Amerika'nın James Jeffrey, eski büyükelçi ve Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford yarın Ankara'da kritik temaslarda bulunacak. Donald Trump'ın Suriye'den çekilme açıklaması sonrası tartışmalar devam ederken bu çekilmenin o kadar kolay olmayacağı da zaman içerisinde ortaya çıktı. Türkiye'nin de beklentilerini tamamen karşılamayacağı anlaşıldı. Hafta sonunda arka arkaya verilen mesajlar Cuma günü Pompeo ile başladı. Türkiye'nin Kürtleri katledeceğini dile getirdi. Ankara'dan tepki gördü Pompeo. Ardından John Bolton'un da geri çekilmeyi şarta bağlayan cümleleri geldi. Ankara nasıl tepki verecek? Muhtemelen yarınki temaslardan sonra daha da netleşecek. Ama biz durumu anlamak için bütün bu gelişmelere Ankara'dan nasıl bakıldığını anlamak için bugün Ankara'ya bağlanacağız. Hürriyet Daily News gazetesi Ankara temsilcisi arkadaşımız, gazeteci yazar arkadaşımız Serkan Demirtaş'a soracağız. Ne bekleniyor bu heyetle temaslardan, bütün bu açıklamaları nasıl bakılıyor ve Suriye sahasında Ankara'nın planlarına dair bir takım değişiklikler var mı, olacak mı, bunu anlamaya çalışacağız. Pek çok başlık birikti hafta sonu, size aktaracağım, özetlemeye çalışacağım. Hem Suriye'den hem dünyanın başka bölgelerinden başlıklarım olacak, özetlemeye çalışacağım. Önümüzdeki 20 dakika içerisinde frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Yine Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından yine bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar da akşam 11 ile 12 arasında yayınımızın tekrarını dinleyebilirler. Başlayalım Eksen'e. Evet, Donald Trump'ın 19 Aralık'ta yaptığı Amerikan askerlerini Suriye'den hızla çekeceğini belirten açıklamasının yankıları, tartışmaları devam ediyor. Aradan geçen 20 gün süre içerisinde tabii yavaş yavaş Trump'ın geri adım attığını gördük. Pek çok yorumcunun, bizim de öngördüğümüz üzere öyle hızlıca bir geri çekilme, ki daha sonra 1 ila 3 ay denilmişti. Sonra Trump 4 aydan bahsetti. Sonra da en son bu hafta sonu zaten ben bir tarih vermemiştim dedi. Çok çabuk olacağını söylemedim dedi. Tabii Trump hızla çekileceğiz demişti. Trump'a güvenmeyenler haklı çıktı bu bağlamda. Şimdi tabii önemli olan, eğer Amerika gerçekten çekilecekse nasıl olacağı onun. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren kısmı da bu, ki yarın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerika'nın IŞİD'le mücadele özel temsilciliğine de hafta sonunda atanan Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ve Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Ankara'da temaslar bulunacaklar. Öncesinde Wall Street Journal'ın Cuma günü bir haberi yayınlandı. Amerikan heyetinin Türkiye'ye Sykes-Picot benzeri 100 sene önceki işte Orta Doğu'yu belli nüfus alanlarına bölen Sykes-Picot, ki hayata da geçirilememişti aslında Kurtuluş Savaşı vesilesiyle, öyle diyelim. Böyle bir haritayla geldiği yolunda iddialar ortaya attı. Daha başka şeyler de vardı haberin içerisinde. Türkiye'nin IŞİD'le mücadele için Amerika'dan hava bombardımanı, ulaştırma, lojistik gibi konularda destek istediği, ta işte Albu-Kamal sınırına uzanan bir hatta hala IŞİD'in kalıntıları var. Pek çok yorumcu IŞİD'le mücadele meselesinin artık bir sorun olmadığı, sayılarının çok azaldığı ama Amerika'nın bölgede kalabilmek için böyle bir gerekçeyi ortaya sürdüğünü öne sürüyordu. Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon düzenlerken IŞİD'le mücadeleyi tekrardan vurgulaması da bu bağlamda çok dikkat çekici. Mesele IŞİD mi, başka bir şey mi? Çünkü Ankara'nın gündeminde oradaki YPG, SDG, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu Suriyeli Kürtlerin yapılanmasıyla da dertleri olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin taleplerinin çok yoğun olduğu Wall Street Journal'da ve bunun karşılanamayacağı vurguları Amerikalı yetkililer tarafından, ismini belirtmeyen Amerikalı yetkililer tarafından gazeteye fısıldanmış idi. Oysa biz Trump'ın açıklaması, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi sırasında karar verdiği aktarılmıştı ve Türkiye'ye bütün bu işin askeri yükünü yüklediği de açıkça kendi sözlerinden de ortaya konulmuştu. Tabii işlerin hiç de böyle kızın ayağı gibi olmadığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Bolton gelirken de pek çok mesaj verdi, onu belirtelim. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, yani tamamen bir körfez ve Arap ülkeleri turuna çıkıyor. Bolton da İsrail'den pazar günü ve bugün de temaslarına başladı. Yarın Ankara'ya gelecek. James Jeffrey'nin hafta sonu Brett McGurk'ün istifası sonrası boşalan IŞİD'le özel mücadele temsilciliğine atandığını aktarmıştım size. Bolton gelmeden önce bir dizi mesaj verdi. Öyle diyelim, Amerikalılar da verdiler aslında ismini belirtmeden. Ve bu mesajlarda Bolton'un İsrail'e yönelik mesajları dikkat çekiciydi. Garanti verme, çekilme konusunda belli bir takvim olmadığını fısıldadı Amerikalı yetkililer hafta sonu boyunca, ama Bolton iner inmez Suriye'de yeniden bir kimyasal silah uyarısı yaptı. Yani sanki savaşı kazanmakta olan Suriye ordusu gelin bizi bombalayın diyecekmiş gibi, ama sakın kimyasal silah kullanmayın dedi. Diğer yönde döndü, İsrail'e güvence verdi. Çekilmenin İsrail'in savunusunu boşa çıkartmayacağı, orada da İran tabii çok önemli bir vurgu. Oysa Trump ne demişti açıklamalarında daha geçen hafta? Hem İsrail'e zaten kendini savunsun diye bolca para veriyoruz demişti. Hem de herkesi şaşırtan açıklamasında Suriye'de İran IŞİD'den bizden daha fazla nefret ediyor demişti. Şimdi bütün bunları belki bir onarma mesajları diye algılamak mümkün, Bolton'un verdiği mesajları. Türkiye açısındansa Bolton çok açıkça Türkiye ile ilgili bu Suriye'den çekilmeyi Kürtleri koruma güvencesine bağladı. Tayyip Erdoğan'dan Amerikan güçleri çekildikten sonra Suriyeli Kürtlere saldırı yapılmayacağı garantisi isteyeceğini söyledi. Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz dedi. Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan Amerikan askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek diyerek de çok kesin bir çizgi çekti. Göreceğiz tabii bütün bunların nasıl algılandığını, ama ilk etapta hemen tepki gecikmedi. İbrahim Kalın pazar günü açıklama yaptı Bolton'a. Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiasını akıl dışı diye nitelendirdi. Türkiye'nin hedefi DAEŞ Arapçasını kullanıyor, Türkçe kısaltması IŞİD. Irak, Şam İslam Devleti yani. PKK, PYD, YPG terör örgütleridir dedi. Bu terör örgütlerinin Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş'un da benzeri açıklamaları var. Türkiye'yi çok kilit bir yere koyup hem Türklerin, hem Kürtlerin, hem Arapların ve Türkmenlerin, Ezidilerin hamisi olduğunu öne sürdü Numan Kurtulmuş. Öyle algılanıyor mu? En azından herkes tarafından öyle algılanmadığını da biliyoruz. Bütün bunlar çatışmalar olurken Rusya'nın sessiz olduğunu belirtmek lazım. Zaten Amerika'nın Trump'ın çekilme açıklamasını son derece temkinli karşılamıştı Rusya hükümeti. Noel vesilesiyle, uzun Noel tatili vesilesiyle Moskova'da henüz bir hareket olmadığını belirtmek gerekiyor. Ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Onu belirtelim. Ankara'nın beklentisi var Rusya lideriyle Erdoğan'ın bir zirvede bir araya gelmesi beklentisi. Birkaç kez dile getirildi son birkaç haftada ama buna yanıt gelmedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'a sordular. Özellikle Anadolu Ajansı bir ikonografik haber yayınlamış. 2019'un ilk görüşmesinin bu ay içinde yapılmasının beklendiği belirtiliyor o ikonografide. Peskov'a bunu sordular. Peskov kesin tarih belli değil dedi. Gördüğümüz gibi hakikaten Ruslar son derece temkinliler. Ser verip sır vermiyorlar. Moskova 29 Aralık'ta da Moskova'ya bir üst düzey Türk heyeti gitmişti ve görüşmeler anlaşılan o ki sonuçsuz kalmıştı. Göreceğiz önümüzdeki dönemde ne olacağını. Sağdaki duruma da bakalım. Amerikan uçakları Poseidon denizaltı savar uçağı Humeymim üstünde Suriye'nin Rusya'nın yakından keşif uçuşu yaptığı hafta sonunda. İdlib'de ise Türkiye'nin desteklediği cihatçı örgüt Nurettin Zengi El Nusra'nın başını çektiği Heyet Tahrir-i Şam'ın saldırısı sonucunda Halep'in batısı ve İdlib bölgesindeki tüm bölgelerden silinmiş gözüküyor. Örgütün lider kadroları Afrin'e kaçmış, militanları ise HTŞ'ye teslim olmuş ya da katılmışlar. Son bir haftada büyük bir hezimet. Tabii 15 Ekim itibariyle Türkiye'nin radikalleri temizleme misyonu vardı. Sürekli ertelenmişti başka sorunlar nedeniyle. Bu Noel tatili sonucunda İdlib'le ilgili dosyanın nasıl evrildiğini birlikte göreceğiz. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü tartışmaları da hafta sonunda gündeme taşındı. Özellikle işte Kasım 2011'de Arap Birliği üyeliği dondurulmuştu. Körfez ülkelerinin rejim değişikliği hedefleyen Körfez ülkelerinin öne çıkmasıyla Mart 2012'de büyükelçiler çekilmiş ve üyeliği Suriye'nin askıya alınmıştı. Şimdi bunu yerine yeniden tesis etme. BAE'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin elçiliğini açtığını anımsatalım. Şimdi öncelikle Ocak sonlarında Lübnan'da bir ekonomi toplantısı olacak ve ondan sonra da Mart'ta zirve var. İşte Tunus'ta yapılacak bu zirve ve Suriye Devleti'nin yeniden Arap Birliği'nde olması, Esad'ın da zirveye çağrılması tartışmaları başlamış gözüküyor. Tunus'tan bundan memnuniyet, sevinç duyacakları yolunda bir açıklama geldi. Lübnan tabii ki Hizbullah'ın etkili olduğu bir ülke. Onlar da olumlu bakıyorlar. Onu belirtelim. Mısır'ın da bu işe olumlu baktığı söyleniyor. Mısır'dan haberler vardı hafta sonu. Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi Sina Yarımadası'nda İsrail'le yardımlaştıklarını söylemiş. CBS televizyonuna konuşmuş. Daha sonra da Washington elçisi televizyonu arayıp aman bunu yayınlamayın demiş ama onlar da reddetmişler. Gerçi bilinmeyen bir şey yok. Mısır'ın İsrail'le oradaki radikal cihatçı gruplara karşı mücadele ederken yardımlaştığı çok da bilinmeyen bir şey değil. Onu belirtmek lazım. Bu arada Mısır'da Orta Doğu'nun en büyük cami ve kilisesi açılmış. El-Fettah el-Alim ve Mesih'in doğuşu kiliseleri resmi açılışları yapılmış. Filistin lideri Mahmut Abbas da katılmış. Kıptik kilisesi ki nüfusun %10'unu oluşturuyor Mısır'da Kıptiler. Onun başkanı Papa Tavadros II de katılmış. Büyük bir açılışa tanıklık ediyoruz demiş. İslam devletlerinin ibadethanelerin koruyucusu olduğu mesajları verilmiş. Trump da memnuniyetle karşılamış bu Mısır'da hem cami hem katedral açılışını bir mesaj yayınlamış Twitter hesabından. Onu da aktaralım. Orta Doğu'da İran'da ekonomik kriz devam ediyor. Amerikan yaptırımlarının yeniden tesis edilmesiyle birlikte durum giderek vahimleşiyor. İran riyalinden 4-0 atılması için bir tasarı hazırlanmış. Merkez Bankası hazırlamış vaziyette. Bu arada İran'ın bir arıza sebebiyetiyle Aralık ortasında İran'a inen Norveç uçağı hala orada kalmış. Yolcuları tahliye edip Oslo'ya nakletmişlerdi ama uçak gelemiyor. Çünkü Amerikan yaptırımları ve Amerikan izni gerekiyor. Böyle de bir kıskaç altında İran, onu belirtelim. Uçak satışlarını da engelliyor Amerikalılar. Böylece yolcu uçaklarını tehlikeli, yani yolcu sivil taşımacılık için önemli bunlar tabii. Yenileyemiyor İranlılar. O kadar kıskaç altındalar. Onu da İran'dan aktarmış olalım. Irak'ın Kürdistan bölgesel yönetiminden dikkat çekici bir haber var. Erkekler Birliği varmış orada. Erkekler Birliği'nden açıklama gelmiş. 2018'de eşlerinin, yani kadınların uyguladığı şiddetten ötürü 558 erkek şikayetçi olmuş burada. %55'lik de bir artış varmış 2018 senesinde. 2017'de bu sayı 74 kişiymiş. Tehlikeli bir artış diyorlar. Bu da enteresan. Orta Doğu'da genellikle tabii kadınlar mağdur, onu belirtmek gerekiyor. Bunun son örneği Suudi Arabistan'dan bir genç kadın Rahaf Muhammed El-Kanun ailesinden kaçmak için Kuveyt'te tatildeyken uçağa binmiş, Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışırken yakalanıvermiş. Pasaportuna el koydukları söyleniyor. Tayland polisi ne yapacağını bilemez halde havaalanında mahsur kalmış vaziyette. Çelişkili de iddialar var, gönderilecek gönderilmeyecek diye. Göçmenlik dairesi geri gönderilmeyeceğini söylüyor. Kızcağız İslamiyet'e artık inanmıyorum diyor. Ailesinin kendini odalara kilitlediğini söylüyor. Kaybedecek bir şeyim kalmadı, artık ismimi, tüm bilgilerimi paylaşacağım diye tweetler atmış. Ailesinin kendisini öldürmesinden korktuğunu belirtiyor. Daha önce bir başka kadının başına Dina Ali Laslum 24 yaşında Filipinler üzerinden Avustralya'ya geçmeye çalışan Manila havalimanında durdurulup Suudi Arabistan'a geri gönderilen bir kadıncağız var. Başına ne geldiği de bilinmiyor tabii. Suudi Arabistan kadınlar için tehlikeli bir yer. Bu arada bir reform yapmış Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Salman. Kocaları tarafından boşanan kadınlara artık mesajla bildirecek. Cep telefonuyla kocanız sizi boşadı diye öğreneceksiniz. Bakın ne kadar önemli bir reform. Böyle bir kararname de yayınlanmış. Böyle müslümanlık böyle modern teknolojiden faydalanarak kadın boşamayı kolaylaştırıcı uygulamalara tanıklık ediyor. Enteresan. Darısı herkesin başına, ne diyelim. Efendim, Amerika ile İsrail arasında 100 yılın anlaşması yaklaşık bir seneden fazla zamandır tartışılıyor. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi David Friedman, John Bolton'un İsrail temasları vesilesiyle açıklamış. Ertelendi bunun duyurulması. Şubat'ta açıklanacakken birkaç ay sonra ertelendi diye. Plan tabii Filistin devleti, Araplar artık, yani Filistin Araplar devlet kuramıyorlar bir türlü. İsrail'le de bu iş çözülmüyor. Sina topraklarının bir bölümünü işte Filistin devletine verecekler. Kudüs İsrail'e kalacak ama dışarıda bir bölge sadece. Yahudi yerleşimleri de yerlerinde kalacak ve Singapurvari bir şey aslında kurgulanıyor ama bir türlü de açıklamaya cesaret edemiyorlar. Trump'ın damadı Jared Kushner bu işin başını çekiyordu ve Orta Doğu Körfez ülkelerinin desteğini almıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün artık kurtulmak istiyorlar Filistin meselesinden ve böyle bir çözüm getirebileceklerini düşünüyorlar ama bir türlü bu yüzyılın anlaşması da açıklanamıyor. Onu da belirtmek lazım. Fethi hareketi bunu kabul etmiyor. Amerika'nın arabuluculuğunu reddetmiyor. Etmişti Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas bu anlaşma üzerine. Şimdi onlar bir de Gazze'de tüm ofislerini kapatmışlar. Orada da Hamas'la bir kapışmaları var. Filistin Radyo Televizyon Kurumu'na bir takım silahlı grupların baskın düzenlediği iddiaları söz konusu ki Hamas yalanlıyor bunu. Orada ayrı bir İçişleri Bakanlığı var bu arada. Yani coğrafya olarak kopuk tabii Gazze ile Batı Şeria. Böyle bir iç kapışma haberi de söz konusu. Evet, Sudan'da Devlet Başkanı Ömer El-Beşir Cuma günü kapsamlı olarak işlemiştik bu meseleyi. Özel bir televizyon kanalına konuşmuş. Kendisine de görevden istifasını talep edenlere siz 2020 seçimlerine hazırlanın bakalım demiş. Anayasa, siyasi güçler benim başkanlığımı destekliyor demiş vesaire. Ama ekmek protestoları almış başını yürümüş vaziyette. Ekonomik durum vahim. Tabii ki Beşir'i indirmek zor. Beşir de bir darbeyle iktidara gelmişti. Onu da belirtmek gerekiyor. Beni deviremezsiniz diyor. 23 parti ortak bildiri yayınlamıştı, hatırlayın. Evet, bakıyorum başka. Amerika'nın Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğundaki USS Fort McHenry savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçmiş. Karadeniz'e giriş yapmışlar devriye görevinde. Rusya çok rahatsız, biliyoruz. Dışişleri Sözcüsü de bu konuda açıklama yapmıştı. Özellikle Ukrayna krizini etkilemek üzere Amerika'nın Karadeniz'e göz diktiği yolunda değerlendirmeler yapılıyor. Yeni bir Kerç Boğazı krizi, Aralık ayında yaşanan Kerç Boğazı krizi yaşanır mı diye de herkes ürküyor. Bu arada Amerikalı Cumhuriyetçi senatörler Washington'da bazı Ukraynalı sivil toplum temsilcileriyle görüşme yapmışlar ve Ukrayna bizim için çözümü olmayan bir sorun demişler. International Policy Digest'in haberi bu. Ukrayna hükümetinden, aşırı milliyetçi, neonazi destekçisi hükümetten de memnuniyetsizliklerini dile getirmişler ama Amerikan politikalarını pek de değiştiremiyorlar. Türkiye bu bağlamda tamamen Kiev hükümetiyle hizalanmış vaziyette. En son Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko aslında işi din üzerinden de götürmeye çalışıyor. karşı Rus kilisesinden Ukrayna kilisesine ayırma hamlesi yaptı. Fener Rum Patriği Bartolomeos onaylı yaptı bunu. Aslında Ankara'nın da onayı olduğunu belirtmek gerekiyor. Geçen bu hafta sonu Ankara Poroshenko Ukrayna lideri Türkiye'deydi. Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı tarafından ağırlandı ve daha sonra cumartesi pazar günü Bartolomeos Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameyi, Tomos adı verilen kararnameyi yeni metropolit Epifani'ye takdim etti. Tabii onu tanımıyor. Ortodoks kiliselerinin çoğu da bu kararı tanımıyorlar. Onların tepkileriyle yüklüydü hafta sonu, öyle söyleyelim. Ukrayna bunu biraz da Rusya'dan bağımsızlaşmak için kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri her zaman zaten dini kullanıyor. Doğu Avrupa'da da böyle Ortodoksluğu kullanıyorlar siyaseten. Fener Rum Patrikhanesi de Ankara'nın onayıyla anlaşılan o ki Ukrayna'da Ortodokslar arasındaki ayrılığı destekliyor. Hayırlı bir şey olarak gördükleri anlaşılıyor bu takınılan tutumdan. Ama işte baktığımız zaman Ukrayna Ortodoks Kilisesi açıklama yapmış Başpiskopos Kliment. Kiliseleri patrikler ve devlet başkanları kuramaz. Kiliseyi Tanrı yarattı demiş. Kimsenin hakkı yoktur. Fener Rum Patriği'nin yaptığı 2000 yıl boyunca varlığını sürdürmüş olduğu kilisenin tüm kurallarının kaba ihlalidir demiş. Aynı şekilde başka patriklerden de tepkiler var. Antakya Patriği John 5 endişe verici diye açıklama yapmış. Sırp Ortodoks Patriği Irine'ye benzer bir açıklama yapmış. Rus Ortodoks Kilisesi zaten baştan karşı çıkıyor. Böyle İsa'nın doğum günü, doğumu ve vaftizi bu arada tabii Türkiye'de Fener Patrikhanesi'nde Üsküdar'da düzenlenen ayin ve denizden at çıkartma törenleriyle de kutlandı. Onu da aktarmış olayım size. Evet, uluslararası hacker grubu Anonymous son olarak Sputnik ve Russia Today çalışmaları ile ilgili belgeler içeren Rusya karşıtı İngiliz projesi Integrity Initiative belgelerinin bir kısmını daha yayınlamış vaziyette. Burada faturalar kesilmiş. İngiliz vergi mükelleflerinin parasıyla İşçi Partisi ve liderinin ayrıca Russia Today televizyonunun faaliyetleri analiz ediliyor burada. Aslına bakarsanız tabii propaganda faaliyetleri olarak algılamış gerekiyor. Güvenin yüksekliği mesela Russia Today'e, Sputnik'e sosyal ağlarda habercilik olarak güvenin yüksekliğinden rahatsız olunmuş. Çünkü tabii bu da anlaşılır bir şey. Ters propaganda söz konusu oluyor. Bunlar da rahatsız edici bir şey oluyor anladığımız kadarıyla. Bu projenin amacı da 2015'ten beri başlatılmış Rus propagandası uydurma haberlerle mücadele diye sunulmuş devlet güdümüyle. Pek çok Britanya ya da saygın gazeteci de bu işte rol oynamış. Karşı bir propaganda ve enformasyon savaşı çerçevesinde bütün bunların yapıldığını belirtelim. Paul Whelan Moskova'da tutuklanmıştı. Gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 4 ülkenin vatandaşı çıktı. Ben 3 ülke diye aktarmıştım Cuma günü ama İrlanda'da varmış. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere İngiltere. Vay be, yani 4 ülke vatandaşlığı şahaneymiş. Nedenin bu arada tabii Amerika'da da FBI ajanları 29 Aralık'ta bir kentte bir Rus vatandaşını Dmitri Makarenko'yu tutuklamışlardı. Florida'ya götürmüşler. Sebebini öğrenemiyor Rusya. Böyle bir karşılıklı vatandaş meseleleri, casusluk tartışmaları da devam ediyor. Onu da aktarmış olayım. Rusya'ya yönelik yaptırımlar uzaya da yansıdı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi Başkanı, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitri Rogozin'e ziyaret davetinde bulunmuştu. Yaptırımlar nedeniyle, senatörlerin baskısı nedeniyle geri çektiklerini söylemiş kendisi Washington Post gazetesine. Şimdi Roscosmos'ta NASA ile ayın yörüngesinde kurulacak istasyon görüşmelerinden çekilebilirmiş. Yaptırımlar uzayda işbirliğinde engeller nitelik taşıyor artık. Evet, Avrupa'ya bakıyorum. Sığınmacı akını son 5 yılın en düşük seviyesinde olmuş. %92 oranında 2015'e göre azalmış vaziyette. Fransa'da sarı yeleklerin yine protestolarının devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Macron'un istifasını talep etmeye devam ediyorlar ama biraz daha düşmüş vaziyette. Hafta sonu bir boksörün bir polisi döverkenki görüntüleri gündeme damgasını vurmuş idi. Evet, Latin Amerika'da da Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ulusal meclis tarafından yasa dışı ilan edilmesi, orduya demokrasinin yeniden inşası için destek çağrısında bulunulması gibi muhalifler darbe çağrısı yapıyorlar. Hafta sonu gündeme damgasını vurdu. Amerikan destekli Lima grubu da Maduro'nun hükümetini tanımama çağrısı yapmış vaziyette Venezuela'da kaynar kazan 2019 başlarında. Efendim süremi açtım. Kalanları da önümüzdeki günlerde size aktaracağım ama şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Russell Sinclair'den Damn Your Eyes'la bir ara verelim. Az sonra Serkan Demirtaş'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. That's what I tell myself. I got a mind of my own. I'll be alright alone. Don't need anybody else. Give myself a good talking to. No more being a fool for you. When I see you, and all I remember is how you make me wanna surrender. Taking my breath away, for leaving me here to stay. Damn your eyes, for building my hopes up high, for making me fall in love again. Damn your eyes. You say that will change, but you never do. I believe all your lies, a look in your eyes, and somehow it all seems true. I guess I see what I wanna see. Or is it my heart just deceiving me? And will that look I know so well? For taking my breath away, for leaving me here to stay. Damn your eyes, for building my hopes up high, for making me fall in love again. Damn your eyes.
Ooh. Eksende Dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Serkan Demirtaş var. Hürriyet Daily News gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı. Hoş geldin yayınımıza Serkan.
Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkürler. Serkan, hafta sonu, daha doğrusu yeni senenin ilk haftasına Trump'ın Suriye'den çekilme tartışmaları eşliğinde girmiştik ve geçtiğimiz hafta sonu biraz ortalık birbirine girdi, hareketlendi demek lazım. Amerikalılar Suriye'nin kuzeyinden çekilecekler. Gerçi hepimiz şerh koyduk bunun hayata geçirilmesi konusunda, pek çok yorumcu koydu ama adeta geri adımı işaret eden Trump başta olmak üzere Amerikan yönetimi yetkililerinden nihai itibariyle çekileceğiz ama diye bunu koşullara bağlayan bir dizi açıklama geldi. Fakat tabii daha önemli olan herhalde Türkiye açısından yarın Ulusal Güvenlik Danışmanı Trump'ın John Bolton'ın beraberinde özel temsilci James Jeffrey, ki IŞİD'le mücadele koalisyonunun başına da getirildi kendisi, ve Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın da bulunduğu bir üst düzey bir heyetin çıkarması söz konusu. Ankara çıkartma yapıyorlar ve gelmeden önce de çok kritik mesajlar karar verdiler. Bolton özellikle Türkiye'nin operasyonuna karşı çıktıklarını açıkça dile getirdi ve garanti istedikleri Kürt müttefiklerimize saldırılmayacağına dair garanti istiyoruz demeye getirdi açık bir biçimde. Pompeo'nun lafları vardı haftayı, Pompeo'nun tartışmalı katliamcı pozisyonuna düşüren laflarıyla kapatmıştık. Tam böyle Amerikalı Trump'la Erdoğan konuştu, işte koordine edilecek Amerikalıların çekilmesi Türkiye ile diye konuşulurken birdenbire önümüzdeki resim değişti. Nasıl görülüyor Ankara'dan bütün bu son gelişmeler?
Ceyda, tabii şimdi Amerikan başkanının bu kararını açıkladığı tarih yanılmıyorsam 19 Aralık idi. Şimdi 7 Ocak'tayız. Yani baktığımızda bir 20 gün, aşağı yukarı 20 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Ve gerçekten 19 Aralık, 20 Aralık, yani o günlerdeki iyimser havayla şimdiki yani biraz daha kararmış hava ve birbirinin 180 derece tersi bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi orada iki unsur vardı. Tabii hatırlayalım, 19 Aralık günü yapılan açıklamalar ve ardından gelen onu destekleyici Amerikan bilgilendirmelerinde yani 30 güne kadar çekilmenin olabileceği, hani çok süratli bir çekilme, hemen ardından hani Türkiye'nin IŞİD'i yok etmeye dönük operasyonu üstleneceği gibi, yani sadece bu ayın görünen yüzünü biz ilk birkaç gün böyle iyimser bir havada konuştuk, ama şu anda o ayın karanlık yüzüne geçmiş durumdayız ve orada hani gerçekten yanıtlanması gereken soru adedi belki de 3'e 4'e 5'e katlanmış durumda. Şimdi tabii 19 Aralık'tan sonra birkaç telefon görüşmesi oldu Amerikan başkanıyla. Başkan düzeyinde, Dışişleri Bakanı düzeyinde görüşmeler oldu. Fakat sadece Türk tarafı görüşmedi Amerikalılarla. Neredeyse hem Avrupalılar hem Orta Doğu ülkeleri hani Amerikan başkanına, Amerikan sistemine, yetkililerine bu çekilmeyle ilgili itirazlarını, kaygılarını çok üst düzeyde ilettiler. Yani evet, bir çekilme olacak ama bu çekilmenin ani bir şekilde yapılması bir IŞİD tehdidini tekrar güçlü bir şekilde hem bölgede hem de bölge dışında, yani Avrupa'da, Batı'da ortaya koyabilecek bir tavır geliştirebilirdi. İkincisi, yani tabii Türkiye'nin faaliyetleriyle de ilgili askeri operasyon çağrılığını yaptığı bir dönemde geldi bütün bu olaylar. Tabii Türkiye'nin de yeni bir cephe açmasını hiç kimse istemiyor açıkçası. Yani ne Ruslar istiyor, ne Amerikalılar istiyor, ne Avrupalılar istiyor. Hatta Orta Doğu'daki o güçlü ülkeler bile istemiyorlar. Dolayısıyla yani biraz da bu tırnak içinde Kürt kartını dikkatlere getirerek Amerikan tarafına, yani bu çekilmeyle ilgili yani biraz daha ağırdan alın ve Kürtleri orada muhafaza edin, koruyun gibi. Hem tabii bu sadece Amerikan dışından değil, Amerikan içinde de çok ciddi tepkiler yarattı. Yani Savunma Bakanı istifa etti. Yani Senato'da Cumhuriyetçi senatörler bile ayaklandı. Dolayısıyla bu hem artan iç ve dış baskı neticesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve hani bu Suriye çekilme projesini daha başka bir başlık altına, daha başka bir şekle oturttu. Hani şimdi tabii Türkiye'nin 19 Aralık'la 7 Ocak arasında gerçekten tabii pozisyonda değişecek. Yani şu hafta sonunda
şimdi, açıklamalar... Evet. Özellikle değiştirecek herhalde. Şimdi burada tabii ki Kürtler herhalde çok önemli bir şey. Şimdi Wall Street Journal gazetesinin, mutlaka sen de okumuşsundur, Cuma günkü haberinden anladığımız, geçen hafta Moskova temaslarından yine anladığımız, Türk ordusunun oraya girmesi için bir şekilde hava desteği, lojistik, işte ulaştırma vesaire bir şeylere ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. Moskova'dan net bir açıklama yok. Zaten onlar en baştan beri Trump'ın kararını çok temkinli karşılamışlardı, olup olmayacağını. Ama anladığımız o ki bu operasyona Rusya'dan olmadı, Amerika'dan destek istiyor, bekliyor, birlikte yapmak istiyor. Şimdi koordinasyon denildiği için böyle yorumlaması belki normal de sayılabilir Ankara'nın ilk başta. Ama öyle bir yere geldik ki şimdi ben Ankara'da nasıl bakıldığını çok merak ediyorum. Şimdi bir anda tabii Kürtler Moskova üzerinden Suriye hükümetiyle, yani toprak bütünlüğü, Türkiye'nin de altını çizdiği egemenlik vesaire düşünülürse, onunla yeni bir anlaşmaya yönelmişken birdenbire Amerikalıların Kürt telaşı tuttu diye biraz kabaca ifade edeceğim ama verilen bütün mesaj öyle. Türkiye ile koordine edecekti derken Pompeo çıkıp Türk katliamı diye bir ifade kullandı, çok sert tepkiyle karşılaşıldı. Ama Bolton'a bakıyoruz, o da aynı şeyi söylüyor. Bir de yeni bir Sykes-Picot benzeri haritayla geldikleri yolunda mesajlar var. Ankara kabul edilebilir bir şey mi bunlar?
Bunların gerçekten, yani şu 3 gün içerisindeki haberler ve açıklamalar, hani Ankara'nın gerçekten hiç kabul edebileceği bir çerçevede değil yani Ceyda. Yani Türkiye'nin politikasını çok net biliyoruz. 2016 işte Fırat Kalkanı operasyonuyla başlayan ve sınırların ötesindeki terör örgütü olarak değerlendirdiği YPG'nin bir tehdit olarak, tehdit olmaktan çıkartılması üzerine inşa edilmiş bir ulusal güvenlik politikası var Türkiye'nin. Hani eğer bu şekilde kararı verilmeseydi belki Aralık ayının son haftasında yani üçüncü bir operasyon da başlayacaktı. Ve yani biz bugünlerde belki yeni askeri operasyonların girişimini konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla yani Türkiye açısından tabii burada Amerika'nın yanıt vermesi gereken bir konu var Türkiye açısından bakıldığında. Yani Kürt derken kimleri kastediyor? Yani YPG'yi mi kastediyor, yoksa daha geniş anlamıyla Suriye demokratik güçleri içerisindeki hani YPG unsurlarını mı bahsediyor, yoksa bütün bir Suriye Kürt halkını mı bahsediyor? Tabii bu konularda Ankara'ya biraz daha netleştirmesi lazım. Çünkü eğer gerçekten Ankara'nın bu konudaki tepkisini bir anlamda haklı görmek lazım. Yani bütün Suriye'nin Kürtlerini kastediyorlarsa, yani Türkiye girip oradaki Suriyeli Kürtleri katledecek gibi bir ifade kullanıyorsa, yani bu gerçek değil, doğru da değil açıkçası. Ama tabii orada Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifak ilişkisi içinde olduğu YPG güçleri var. Eğer onu kastediyorsa başladığımız noktaya geri döneriz. Yani bu onu işaret eder. Ve tekrar yani 2015'ten itibaren 3 senedir neyi tartışıyorsak yine aynı noktaya gelmiş oluruz. Açıkçası hani IŞİD'le mücadelede de sen de bahsettin o Wall Street Journal haberini. Yani ben de okuduğumda Türkiye'nin taleplerini görünce, yani aslında Türkiye Amerika'nın pek çekilmesini istemiyormuş gibi sanki. Yani eğer bu kadar talep istiyorsa, bu kadar talep yerine gelmesini istiyorsa, yani Amerika'nın burada daha uzun süre kalması lazım. Yani IŞİD tamamen ortadan kaldırılana kadar. Çünkü yani bahsettiğimiz mesafeler Türk sınırından bu Ebu Kamal bölgesine kadar, Suriye Irak sınırına kadar olan bölge 384 kilometrelik bir yerden bahsediyoruz. Yani çok sayıda askeri aracın, askerin lojistik olarak taşınması gerektiğinden ve onların güvenli bir şekilde ulaşması gerektiğinden bahsediyoruz. Yani bütün bunların yapılabilmesi için tabii koordinasyon şart. Hani hatta bir takım şeylerde de yani bunu duyuyoruz. Yani Amerika'nın bırakacağı, çekileceği üslere, askeri olan tesislere Türk askerinin yerleşmesi gibi takım fikirler de var. Yani bütün bunlara baktığımızda çok kapsamlı, çok boyutlu bir tablo. Ama bu tablonun bir kere hayata geçirebilmesi için, işleyebilir bir iş birliğine dönüşmesi için bu YPG meselesinin katı bir şekilde çözülmesi lazım. Hani burada da şu anda senin bahsettiğin...
Böyle bir talep de bulunabilir mi peki görüşmelerde Türk tarafı? Yani siz de o zaman bu sorunu madem böyle sunuyorsunuz, o zaman bu... Çünkü Amerika'nın da bildiğim kadarıyla böylesi bir ajandası vardı aslında. Kürtleri de bir şekilde tırnak içerisinde yola getirmek bağlamında çabaları olduğuna dair haberleri Amerikan medyasından okumuştuk. Böyle bir talep gündeme yani, getirebilir mi Ankara?
Şimdi tabii bir tampon bölge meselesi var. Birkaç senedir tartıştığımız, yani Türk birlikleriyle YPG'yi arasında bir tampon bölge olacak. Böylece yani YPG'nin Türkiye'ye tehdit olması ortadan kaldıracak. Aynı şekilde de yani YPG'nin korunması açısından da bir bölge sağlanacak gibi haberleri tabii hep tartıştık, biliyoruz yani. Belki bu Wall Street Journal gazetesindeki haberde, yani o haritalarda bir bölüm dedi, yani YPG'ye ayrılmış bir bölge olduğunu anlıyoruz. belki tamamen YPG'yi Suriye'nin doğusunda başka alanlardan çekip bir noktada toparlayacak, onları izole edecek bir haritayla geliyor diye biz bunu yorumladık. Bütün bunları göreceğiz. Yani şu anda yani bu çerçevede Ankara'nın hani kabul edebileceği ben herhangi bir boyut göremiyorum açıkçası.
Yani, peki şuradan sorarsam hakikaten çok dikkat çekiciydi. Bütün yaz çok fazla tartışma vardı tabii. Türk-Amerikan ilişkilerinde çok fazla başlıklar vardı ama mesela 4 Haziran buluşması vesilesiyle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan birkaç kez Membiç ve yerel yönetimler yoluyla bir takım sorunların çözülmesi, Fırat'ın batısında yerellikleri güçlendirmek, bunu Fırat'ın doğusuna da taşımak vesaire, bunu hatta Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarından bahsedenler garipsemişlerdi. Yani Amerika eğer Suriye'yi bölmek istiyorsa yerellikler üzerinden, zayıf bir merkezi hükümet olsun istiyorsa Türkiye'de böyle şeylere açık mı aslında gibi sorular yaratmıştı Çavuşoğlu'nun sözleri. Ve İdlib'i biliyoruz biz, İdlib'de gerçi oldukça zorlandığı anlaşılıyor son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği grupların, ama şunu sormak istiyorum. Sykes-Picot söylemi yeniden devreye sokulmuş gibi gözüküyor. Bir takım haritalar, yani yerellikler üzerinden bakan Ankara ilkesel olarak kendisinin nüfus bölgeleri de düşünülürse eğer Suriye'nin içerisinde tutunmak istediği, ilkesel olarak içeriği farklı bir biçimde doldurulacak olsa bu nüfus alanları ve yerelliklere sıcak bakabilir mi sence?
Yani tabii resmi politikamız Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması. Yani Suriye'de Irak'taki gibi bir federal anayasa oluşsun, Suriye'de bir federal yani yeni yazılacak anayasa federal olsun diye bir Ankara'nın talebi, beklentisi, politikası olduğunu ben bilmiyorum. Tam tersine siyasi birliğini de koruyacak bir toprak bütünlüğü çerçevesinde Suriye konusunun çözümlenmesi yaklaşım var. Ama yani bu Membiç özelinde yapılan müzakerelerde Türkiye'nin talebi şuydu Amerikalı Birleşik Devletleri'ne. Yani nüfuz olarak çoğunluğu Kürt olan yerler, Kobani gibi işte Suriye'nin kuzeyindeki o Rojava kantonundaki kentler açısından örneğin. Yani evet, buradaki yönetimlerin Kürt yönetimleri olması ama teröre bulaşmış şahıslar, kişiler değil, teröre bulaşmamış Kürtler buraları yönetsin. Aynı şekilde de Arap kentlerinde de hani yerel yönetimler o demografik tabloyu yansıtacak şekilde geliştirilsin. Ama buradan şeyi algılamamak lazım. Yani bu uzun vadeli gelecek, uzun vadeli bir plan değil. Yani tam da şu geçiş döneminde, yani Suriye'de daha anayasa yazılmamış, şiddet tam olarak sona erdirilmemiş, her şey daha hani ne derler, daha işin atılacak çok adım varken, bu geçiş sürecinde belki bu tür adımlar atılıp işte Kürtlerin Kürt yönetimlerce, Arapların Arap yönetimlerce idare edilmesiyle ilgili bir planı vardı Türkiye'nin. Zaten Membiç o yüzden bir örnek olarak sunulmuş. Oradaki başarı Fırat'ın doğusundaki kentleri de taşınabilir arayışında ve umudundaydı Türkiye. Ama yani gerçekten tabii Amerika şu ana kadar yani Membiç konusunda 4 Haziran anlaşmasını tam olarak uygulamış değil. Burada yapılamayan bir konunun da Fırat'ın doğusundaki başka kentlere taşınması şu aşamada mümkün gibi görünmüyor.
Görünmüyor. Hani, ama evet, ama ilkesel olarak belki olabilir. Yani en azından planlamalar düşünülürse bir şekilde Amerika'yla da bir yakınlığı var Türkiye'nin, hani yakın duruşu
şimdi
diyelim.
Şeyde tabii, yani bu Cenevre'de yapılan müzakerelerde özellikle bu Anayasa Komitesi'nin kurulması fikri, bu Anayasa Komitesi'nin nasıl çalışacağı ile ilgili çerçeveye baktığımızda tamamen Suriyeliler tarafından yönetilen ve Suriyeliler tarafından yazılan bir anayasa peşinde bütün ilgili ülkeler. Burada eğer Suriye'yi yeniden inşa edecek olan komite ve ortaya çıkacak anayasa, yani bir federasyondan bahsediyorsa tabii hani bu onların bileceği bir iş ve onların seçime götürecekleri bir mesele. Ama onun dışında bakıldığında sanki hani bizim bu bahsettiğimiz Fırat'ın doğusundaki geçici plan çok da böyle geleceğe dönük bir projeksiyon gibi durmuyor. Niye durmuyor? Çünkü Yani bir Kürt Arap etnik fay hattının yeniden harekete geçirebilecek gelişmeleri de sahne olabilir. Bununla ilgili zaten yani çeşitli zamanlarda kaygıları seslendiren kesimleri görüyoruz, özellikle Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak ve hatta Fırat'ın sadece doğusunda değil, yani ülkenin genelinde, yani yeni bir etnik işte mezhepsel fay hattının ortadan kalkmadığı, tekrar ortaya çıkabileceği ile ilgili hep tartışmalar yapılıyor. O yüzden zaten bu anayasa çoğulcu olsun, bütün kesimleri kapsasın diye bir arayış peşindeler. Dediğim gibi yani o Fırat'ın doğusuna da böyle çok uzun vadeli bir, hani işte bu bölge Kürtlerin, bu bölge Arapların gibi bir şeyle bakmamak lazım. Hiçbir politikanın da bunu destekleyeceğini zannetmiyorum zaten.
Evet. Peki Serkan, çok az bir vaktin kaldı, birkaç dakikam. İdlib'i de sormak istiyorum çünkü gerçekten Türkiye'nin desteklediği grupların Heyet Tahrir-i Şam, yani El-Kaide tarafından Halep'in batı bölgelerinden, İdlib'in bütün güney hattından sökülüp atıldığını görüyoruz. Tam tersi 15 Ekim'le itibariyle Rusya'ya verilmiş sözler vardı. Bu sözlerde çok tutulmuşa benzemiyor ya da tutulabileceğe çok benzemiyor. Oraya sevkiyat yapıldığı haberleri de vardı ama özetle Türkiye'nin desteklediği gruplar orada radikalleri temizleme misyonunda çok başarılı gözükmüyorlar. Moskova'da sessiz. Nasıl algılanıyor Moskova, Moskova'nın sessizliği? Başta Kremlin'in bir türlü Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin'in buluşmasına dair bir tarih vermekten kaçınması. Rusya'da tatil var elbette ama bu tatilden de sanki faydalanarak biraz bekle gör politikasıymış gibi bir izlenim taşıyoruz. Nasıl Rusya'nın tutumu ya da sessizliği nasıl anlaşılıyor orada?
Aslında Türkiye ile özellikle Rusya arasında 29 Aralık'ta yapılan o kapsamlı görüşmelerin hani bir boyutu Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi konusu ise, diğer önemli boyutu da bu İdlib'deki senin bahsettiğin artan şiddet ortamı ve özellikle cihatçı grupların yeniden güçlerini tahkim etme ve bu tahkim ettikleri güçleri sahada güç kazanmak için kullanmaya başlamaları meselesi oldu. Yani şimdi tabii bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararının ardından artan bir hareketlilikten bahsediyoruz. Ve hani bu özellikle tabii tüm dikkatlerin Fırat'ın doğusuna çevrildiği bir anda belki bu heyet, Tahrir-i Şam grupları, işte El-Kaide'ye bağlantılı gruplar yeni bölgelerde belki biraz daha nüfuzlarını ve kontrollerini arttırmak ve ileride olabilecek bir Suriye ordusu harekatına karşı kendilerini tahkim ediyormuş gibi bir görüntü çerçevesi veriyor bana. Şu anda tabii İdlib meselesi gerçekten hani askıya alınmış, dondurulmuş bir konu olarak, yani Türkiye, Rusya ve Suriye arasında gibi mesele. Ama her an buzluktan indirilip tekrar karşımıza yeni bir Suriye operasyonu olarak gelebilir. Bu büyük bir kaygı meselesi. Buradaki tabii yani El-Kaide bağlantılı grupların ne yapmak istediklerini çok net görmek mümkün değil. Ama şu şöyle bir tablo yaratıyor. Yani operasyonu çağırıyorlar. Yani gibi bir sonuç resim ortaya çıkıyor. Evet.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Serkan değerlendirmeler için. Hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki dönemde, yakın dönemde, yarın, öbür gün Amerika ve Türkiye cephesinden ne açıklamalar geleceğini. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Evet. Hürriyet Daily News gazetesi Ankara temsilcisi yazar arkadaşımız Serkan Demirtaş'la konuştuk. John Bolton, James Jeffrey ve Joseph Dunford Amerikalı heyet yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Yapılacak açıklamaları hep birlikte izleyeceğiz, değerlendirmeye çalışacağız. Bugünlük de bu kadar. Eksenden Red Hot Chili Peppers'dan Snow'la veda edelim size. Kar'la veda edelim. Malum İstanbul'a da ufaktan kar yağarken yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say.
to the well one small time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Blindly divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. The channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir engelliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.